20. ayrım. Leyla Gencer. Yeryüzünün tüm renkleri o seste. Gündüzler, geceler, hüzünler, sevinçler ve mevsimler boyunca süren sohbetler. Ses kayıtları, mektuplar, anılar, aryalar arasında kaybolmalar. Gözyaşları ve kahkahalar arasında buluşmalar. Tartışmalar, kucaklaşmalar, sarılmalar, öfkeler. Fırtınalar, yanıp sönen şimşekler, patlayan volkanlar, ardından kar altında kalmış suskun üşümeler ya da sessiz sakin duru sular. Kültürel birikimlerle, bilgiyle, duyarlılıklar arasında gidip gelmeler. Kah Milano'da, kah İstanbul'da 4 yıl süren bir çalışma. 1988-1992. İşte böyle bir süreç sonucunda ortaya çıkmıştı Leyla Gencer'in yaşam öyküsünü anlattığım Tutkunun Romanı adlı kitabım. Tutkunun romanından sonra yeryüzünün bu benzersiz divasıyla ilişkim, anne kız, abla kardeş, iki dost ilişkisine dönüştü. Ona sevgim, saygım, hayranlığım her geçen gün daha da arttı. Kah Milano'nun göbeğindeki, kah Nişantaşı'ndaki dar eğri bürü bir sokağındaki evinde, görkemli çay servisleri başında hasret gidermek bir yana, telefon idarelerine servet yatırırı olduk. Hele aradan bir iki hafta geçsin de onu aramamış olayım, kıyametler kopar. Milano-İstanbul gidiş gelişleri arasında onu izlemek sonsuz heyecan vericidir. Çünkü kişiliğinde dört mevsimi ve duygular dünyasının tüm renklerini ve skalasını içinde taşır. Diyelim bir seminere, bir konferansa hazırlanıyor. Heyecan içinde, ya yarın çocuklara örnek vermem gerekir de sesim çıkmazsa, ya konferans kötü giderse, karşımda yaprak gibi titriyor, eski günlerdeki o sahneye çıkmadan önceki heyecandan farksız. Karşımda korku içinde çırpınan bir çocuk. Eyvah, dizim ağrıyor, zaten gözlerim çok rahatsız. Yok yok, yarın ben kimsenin önüne çıkıp konuşamam, en iyisi iptal edelim. Derken yarın olur ve o oraya gelir. Bir konuşur, gözlerime, kulaklarıma inanamam. O çocuk gitmiş, karşımda bir kraliçe, bir tanrıça. Daha yenilerde yaşadım böyle bir olayı. 30 Haziran 2007'de İtalya'da Caruso ödülü ona verilmişti. Ödül töreni Floransa yakınlarında Enrico Caruso'nun yaşadığı ve müzeye dönüştürülen malikanede. Son ana dek hastayım, yorgunum dedi, ödülümü almaya gitmeyeceğim dedi. Sonra Caruso malikanesinin bahçesindeydim. Ansızın görkemli kapının dışında kopan alkışı duydum. Bir kraliçe edasıyla sağa sola selam vererek bahçeden içeri girdi. Millet ayağa fırlayıp alkışa katıldı. İtalya'nın tüm müzik otoriteleri oradaydı. Kimileri koştu, ellerine sarıldı, kimi onu kucakladı. Yanına yaklaşanlara eski dostlar, eski meslektaşlar, eski ve yeni hayranlar, bakışlarıyla, gülümsemesiyle, gönül alıcı sözlerle bir anda kalabalığa hakim oldu. Sağa bir gülücük, sola bir selam daha. Sonra Belcanto'nun dünyadaki eşsiz sefiresi, büyük soprano Leyla Gencer anons edildi. Sahneye en görkemli edasıyla çıktı. Kendi hakkındaki övgü dolu konuşmaları dimdik ayakta hep bir kraliçe, bir tanrıça edasıyla dinledi. Birkaç sözcük söylemesi istendiğinde susmak bilmedi. Çocukluğunda Caruso'ya duyduğu hayranlıktan başlayıp Tullio Serafin'den geçerek küçük bir dünya turuna çıkıverdi. Her tümcesi alkışlarla kesiliyordu. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyordum. Bir saat önce telefonda hastayım, yorgunum diye yakınan, ne söyleyeceğim diye endişelenen aynı insan mıydı? Ah, şu alkışlar nelere kadirdi. Yine bir kez Ankara'da bir törene, altın madalya alacağı törene hazırlanıyordu ki o gün operanın önünde sanatçıların protestosu olduğunu öğrendi. Sanata karşı baskılar ve kültür bütçesinde kısıntılar protesto edilecekti. Milano uçağından inmesiyle ayağının tozuyla fırladığı protesto mitingine katıldı. Onu orada gören gazetecilerin politikaya mı atılıyorsunuz sorusunu, hayır görevimi yapıyorum diye yanıtlıyordu. Sanatın horlanmasına hiçbir sanatçı izin veremez, vermemeli. Buna izin verirsek ülkemiz geriye gider ve ekliyordu. Ama politikaya atılacak olsam Atatürk Partisi kurardım. Bugün de Türkiye'deki kimi gelişmeleri izledikçe öfkeleniyor, kahroluyor. Müthiş bir gazete okuyucusu. Hem Türkiye hem dünya politikasında hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor. Atatürk devrimlerine ne oldu diyerek bu duruma dur diyecek bir şeyler yapmalıyız diye öfkesini kusarak kapana kısılmış bir kaplan gibi kükreyip duruyor. Ve çevresindeki bizleri pasiflikle, tembellikle suçluyor. Diyelim o akşam bir törende sahneye çıkacak, tepeden tırnağa kadınsı endişeler dinmiyor. Saçım iyi mi? Ya elbisemin yakası, bu küpeler oldu mu? Artık şaşmıyorum. Bütün bu heyecanın seyirciye ve sanatına olan sonsuz saygısından, hep her şeyin kusursuz olmasını istemesinden ve mükemmeli kovalamasından kaynaklandığını biliyorum. Bir de şunu biliyorum, katıldığı her yere bir kraliçe edasıyla giren ve hep öyle kalan, her ortamda kendine sonsuz güveni ve inancıyla gücünü ortaya koyan, söylediği her sözün ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyan bu divayla heyecandan, korkudan yaprak gibi titreyen çocuk, protesto mitinglerine katılan, başkaldıran asi genç, tepeden tırnağa kadınlığına bürünen bu dişi birbirinden farklı insanlar değil. Tümü bir bütün. Evet, bir bütün. Biri olmazsa öteki de olmayacak bu bütünlük. Leyla Gencer'i Leyla Gencer yapıyor. Olur olmaz sanatçı dediklerimizde gerçek sanatçıyı birbirinden ayıran da bu. Tutkunun romanı yayınlandıktan 1992 sonra en sık karşılaştığım soru nereden nasıl geldi aklınıza Leyla Gencer'i yazmak oldu. Bu soruya hep çok şaştım. Asıl o güne dek neden nasıl kimse onu yazmadı, yazma gereğini duymadı diye şaşar dururdum. Tutkunun romanını okuduysanız neden, niçin o kitabı yazdığımı biliyorsunuz demektir. Leyla Gencer'in ulaştığı yere varmak için verdiği mücadeleyi, savaşı da biliyorsunuzdur. Okumayanları da şunları söyleyebilirim. Dünden bugüne. O, dünya opera tarihine çoktan geçti. Pek çok ülkeden sayısız ödüller, nişanlar aldı. Birçok kent, birçok sanat kurumu kendisine altın anahtar teslim etti. Yeryüzünün bir ucundan ötekine belli başlı tüm sahnelerde alkışlandı. Kimi ülkeler her seferinde geri çevireceği vatandaşlık teklifinde bulundu. Kitaplarda, müzik ansiklopedilerinde Donizetti Rönesansı, Rossini Rönesansı maddelerinin yanına onun adı yazıldı. Kaybolmaya yüz tutmuş, o olmasaydı çoktan unutulmuş olacak birçok opera eserini geçmişin tozlu karanlığından o bulup çıkardı ve opera repertuarına kazandırdı. Uzmanların, meraklıların elden ele dolaştırdığı, hemen hemen tümünün kaçak ya da korsan kayıt olduğu, CD ve plaklardan dolayı ve ünlendiği kraliçe rolleri nedeniyle Korsanlar Kraliçesi diye anıldı. Kısaca opera dünyasında bir örnek, bir referans oldu. Öyle ya, La Diva Turca, yani Leyla Gencer. Yeryüzünde bunlar olurken bizler ne yaptık? Biz 1958'de Leyla Gencer'in Ankara Devlet Opera ve Tiyatrosu'ndaki kontratını feshettik ve onu operamızdan attık. Efendim, habire yurt dışı temsillerine, konserlere gidiyordu. Hem neden hep o, neden başkaları gitmiyor diye homurdanıp durduk. Yurt dışı temsillere sırayla ya da kurayla gidilmediğini, ancak dışarıdan istenen, aranan sanatçının gidebileceğini bilmez değildik. Ama olsun. Cadı kazanları fokur diyordu. Bürokrasi çarkları dönüyordu. İnsan, emek ve yetenek un ufak ediliyordu. Sonra uzun bir suskunluk dönemine girdik. O yeryüzü uçurumlarının kıyısında düşmekle kanat çırpmak arasında dünya operalarını zorlarken San Carlo, La Fenice, La Scala, Covent Garden, Staatsoper, Royal Albert Hall, War Memorial Opera House, Buchenderstadt, Tiyatro Kolon, Bolşoy, Kirov sahnelerinde ve arenalarda savaş verirken biz hep sustuk. Başarılarını görmezden, bilmezden geldik. Biz susarken, gözlerimizi ve kulaklarımızı kaparken dışarıda 1957 Puccini Altın Madalya Ödülü, 1958 Brüksel Dünya Fuarı Ödülü, 1959 Fransa Dışişleri Bakanlığı Onur Ödülü, 1960 Londra Harriet Cohen Altın Madalya Ödülü ve Dallas Onur Ödülü, 1963 Verdi 150. yıl dönümü ödülü, 1967 İtalya Cumhuriyeti'nden Commendatore della Repubblica Italiana nişanı ve sırayla Napoli, Genova, Verona, Terme di Caracalla, Montana altın madalya ödülleri, Uluslararası Esin Perisi ödülü, Fransa Bin Yıllık Müzik Onur ödülü ve bu gibi. Bu arada Türkiye'de devlet sanatçısı unvanı 1971'de verilmeye başlandı. Ben de dahil olmak üzere birçok kişi bu ödülün ilk verilmesi gereken kimsenin Leyla Gencer olması gerektiğini yazıp durduk. Komisyonlar toplandı, düşündüler, taşındılar, konuştular, tartıştılar, bir türlü karar veremediler. Neden sonra tam 17 yıl sonra 1988'de devlet sanatçısı unvanı Leyla Gencer'e verildi. Verilmesine verildi ama o zamanki Kültür Bakanlığı bu kadının kim ya da ne olduğunu pek bilemediğinden Milano'daki Türkiye Konsolosluğu'na "Öğrenin bakalım sahiden Türk müymüş?" diye bir araştırma yaptırdı. Ülkeden ülkeye, sahneden sahneye, başarıdan başarıya, cebinde yalnız Türk pasaportuyla koşup duran o, İtalyan pasaportunu insanın tek pasaportu olur diyerek hep geri çevirdi. Bütün bunlara gülüp geçti. 1990'dan sonra Leyla Gencer, Türk basınına verdiği demeçlerde ironi ve mizahla karışık "Ülkem beni hatırladı" tümcesini sık sık tekrarlayacaktı. Ancak bir de şu gerçek var. Ülke yöneticileri, kalıplaşmış kurumlar belki onu hatırlamışlardı ama bu ülkenin gerçek müzik tutkunları onu hiçbir zaman unutmamışlardı. 1993'ten başlayarak ülkesi Leyla Gencer'e şükran borcunu, gönül borcunu ödemeye çalıştı. Eğer bunda tutkunun romanı kitabımın bir nebze olsun payı varsa ne mutlu bana. Onun onuruna İstanbul Devlet Operası'nda Yekta Kara'nın düzenlediği Saygı Gecesi, Aydın Gün yönetimindeki Cemal Reşit Rey konser salonunda tüm şan resitallerinin ona adanması, Sevda Cenap Ant Onur Ödülü altın madalya verilmesi, Ankara Devlet Operası önünde heykelinin dikilmesi birbirini izledi. 2003'te Darphane'de adına hatıra parası basıldı. Bu zincirin bir başka halkası ise Aydın Gün'ün büyük çabaları sonucu hayata geçen Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması. Misyon. Misyon, misyonum. Leyla Gencer'in en çok kullandığı sözcüklerden biri. O çok eskiden beri, ta en baştan beri hayatta bir misyonu olduğuna inanırdı. Bu misyon içindeki müzik sevgisini, şan sevgisini, bu tutkuyu yaymaktı. Ona biçilmiş bu misyona boyun eğiyor, sahneden sahneye, tiyatrodan tiyatroya bu sevgiyi, bu tutkuyu yaymak için koşuyordu. İnanıyordu ki eğer mesleğinde çok iyi olursa onu dinleyen insanlara iyi duygular, güzellikler verebilir, onları daha iyi bir insan olmaya yöneltebilir. Bunun için görevini yerine getirmeye çalışıyor, bunun için kendiyle yarışıyor, bunun için yapabileceğinin hep en iyisini yapmaya çalışıyordu. Sahnelere veda ettikten sonra da sahne yaşamı bitti ama bu misyonunu sürdürdü. Kendi deyişiyle cemiyete faydalı olmaya çalışıyordu. Seminerler, konferanslar, yarışmalar, uluslararası jürilerde görev alma. Zaten Leyla Gencer Şan Yarışması da bu misyonun bir parçası. Bu misyon evrensel çağdaş kültür bayrağını elden ele yarınlara taşımaktan başka bir şey değil. Genç kuşaklara yeni olanaklar tanımak, geleceğin sanatçılarını keşfetmek, onlara yeni yollar açmak, o yolda ilerlemelerini sağlamak ve onları yeryüzünün ortak kültür ve müzik dünyasının bir parçası kılmak. Bugünle yarın arasında genç sanatçılar aracılığıyla bir köprü kurmak. Halen Milano'nun La Scala Operası'nın La Scala Akademisi'nde yöneticilik görevini sürdürüyor. Gençlerle hazırladığı operalar birbirini izliyor. Elbet bu da misyonun bir parçası. Leyla Gencer'i hep çok sıkıştırdım, adeta kışkırttım. Sahnelere veda ettikten sonra hiç özlemedi mi? Dinmek bilmeyen o alkışları, sahneye atılan çiçekleri, bravo haykırışlarını ve bunlarla birlikte bütün o şaşayı özlemedi mi? Hayır, hiç ama hiç özlemediğine beni inandırdı. Çünkü benim inişe tahammülüm yok. Her zaman mükemmeliyetçi oldum. Mükemmel olmayacaksam sahneye çıkmam dedim. Her şeyin bir zamanı var. Yıllarla ve bütün o stresle ses tellerinin yıpranmaması imkansız. Yalnız teknikle yıllara doğaya meydan okumak anlamsız. Kimileri bu işi 80'ine kadar sürdürüyor. Bir gece iyi, bir gece kötü oluyor. Ama ben buna izin veremezdim. Hem perde açılıncaya kadar çektiğim o büyük korkuyu, o stresi, o işkenceyi artık çekemem. Bünye bunları bir yaşa kadar kaldırır. İnsan durma zamanını da bilmeli. Sahnede tanrılaşmak. Ama o günleri, sahne kokusunu, sahne tozunu, sahnedeki hallerini hiç ama hiç unutmadı. Sahnedeyken neler hissediyordu Leyla Gencer? Sahneye çıktığın ilk anda, karanlıktan ışığa geçtiğinde gerideki her şeyi unutursun. O anda izleyiciyle aranda bir gerilim hissedersin. Elektrikli bir hava. Seni sınıyorlardır. Senden beklentileri sonsuzdur. Senden tanrıları yeryüzüne indirmeni, sahneye getirmeni, her istediklerini vermeni beklerler. Sen bunu bilirsin. O gerilimi iliklerinde duyarsın. Sonra oyununu oynamaya, şarkını söylemeye başlarsın. Artık sesin, senin sesin değildir. Sesin yalnızca bir araç, bir müzik aletidir. Sen o müzik aletini eline almış, istediğin gibi kullanıyorsun. Ve o sana itaat etmek zorunda. Artık sen, sen değil bir başkasısındır. Canlandırdığın kişisindir. O başkası sensin. Ve sahnede senin hissettiklerini seyirci de hissettiği an, senin her söylediğine seyirci de inandığı an, işte o zaman aranızda müthiş bir bütünlük, kimsenin koparamayacağı bir bağ oluşur. Ve sen sahnede bu bağı, bu bütünlüğü hissedersin. İstediklerini vermişsindir. Tanrılar artık sahnededir. Buna artık zevk, sevinç falan denmez. Bu bir ayindir, bu bir dindir. Bir süre durdu ve ekledi. Sahnede tanrılaşıyordum. Sahnede tanrılaşan Leyla Gencer başkalarıyla da ama en çok kendisiyle yarışmaktan ve kendisini acımasızca eleştirmekten de hiç geri kalmaz. Benim en iyi zamanlarım 1957-65 arasındaydı. Bakma bu İtalyanların sana anlattıklarına, yazdıklarına. 65'ten sonra beni yok diva, yok divina ilan ettiler ve ne yapsam, ağzımı açsam mucize deyip bayıldılar. Oysa ben biliyorum ki teknik açıdan, vokal açıdan, yorum açısından 1965'e dek en iyiydim. O tarihten sonra biraz abartmaya başladım. Yorumlarımda fazla vurgulamaya gittim. Nedense İtalyanlar bunu çok sevdiler. Hani hep söyledikleri Gengreta var ya, doğrusu ben onları çok doğru bulmuyorum. Yetmedi. Açıklayayım. 1988-92 yılları arasında Leyla Gencer, Tutku'nun romanı kitabım için çalışırken, görüştüğüm her İtalyan müzik uzmanı önüme sürülen her yazı Gencer adından türetilmiş ve artık opera terminolojisinde yerini almış olan Gencerate'den söz ediyordu. Gencerate sanki bir çağrıdır, bir haykırıştır. Ses şarkı söylemeyi sürdürür ve bir an gelir öyle bir durağa ulaşır ki sanırsınız ses haykırışa dönüşecek ama dönüşmez ve şarkı devam eder. Gencerate çok pateik bir vurgu, bir abartmadır. Gencerate sese gözyaşlarının karışmasıdır. Başarının sırrı. İstanbul, Ankara, Milano, Roma, Napoli, Floransa, Verona, Venedik, Viyana, Varşova, Paris, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Bilbao, Buenos Aires, Barcelona, Edinburgh, Glendeburg, Londra, Moskova, Leningrad, Stockholm, Köln, Lisbon'da, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Alceste, Kraliçe Elizabeth, Anna Bolena, Maria Stuarda, Medea, Aida, Tosca, Madame Butterfly, Violet, Leonardo ve daha nicesini unutulmaz kılan neydi? Neydi başarının sırrı? Bu soruyu her sorduğumda Leyla Gencer'in yanıtı değişmiyor. Ben bir şey yapmadım, her şey kendiliğinden oldu, şans, kader, kısmet. Ama elbet kimse bu yanıta inanmıyor. Üstelediğimde Leyla Gencer, tutkumun peşinden koştum, hiç ödün vermedim, işte hepsi bu diyor. Daha da üstelediğimde en çok yalnızca bilinçli seçimler yapmaya çalıştım diyor. Örneğin, her rol teklifine evet demedim. Her teklife evet deseydim sesimi çoktan kaybeder, bunca yıl sürdüremezdim.